Ayrım 29.
Vakit daha çok erken olmasına karşın meyhanenin kepenkleri açılmış, hava gazı lambası yakılmış, pırıl pırıl ışık saçıyordu. Lantier sadece 10 dakikaları kaldığı için Capio'ya elini çabuk tutmasını söyleyerek kapının eşiğinde bekledi. Çinko işçisi konuyu kendisine anlatınca çizmeli, "Nasıl, o Burgonyalı eşeğin yanına mı gidiyorsun?" diye bağırdı. "Ben o batakhaneye ayak basarsam adam değilim." "Yo, hayır, gelecek yıla kadar ağzımı havaya açarım daha iyi." "Beni dinle ahbap, sen orada hiç dayanamazsın. Onların iç yüzünü bana sor sen." Capio kaygıyla, "Gerçekten de çok kötü bir yer mi?" diye sordu. "Ne demezsin, kötünün kötüsü hem de." "Yerinden kıpırdayamazsın. Patron hep ense kökündedir. Üstelik de bir sürü numaralar. Patronun karısı insana sarhoş muamelesi yapar. Öyle bir yer ki tükürmek bile yasak. Daha ilk günden hepsini sepetlerim. Anlıyorsun ya." "Pekala. İyi ki söyledin. Benim de onların yanında yıllanmaya hiç niyetim yok. Bu sabah çevreyi şöyle bir kolaçan ederim. Baktım ki patron canımı sıkıyor. Yakaladığım gibi o karısı olacak hatunun üzerine oturturum. Bir çift dil balığı gibi yapışır kalırlar." Çinko işçisi bilgi verip kendisini uyardığı için teşekkür etmek amacıyla arkadaşının elini sallayarak uzun uzun sıktı. Ve tam çekilip gideceği sırada çizmeli öfkelendi. "Tüh, Allah kahretsin, ne yani bu Burgonyalı bir tek içmelerine mi engel olacaktı? İnsanlar insan olmaktan çıkmış mıydı? Patron 5 dakika bekleyebilirdi, patlamazdı ya." Bunun üzerine ikram edilen içkiyi kabul etmek için Lantier de içeri girmek zorunda kaldı. 4 işçi tezgahın önünde ayakta durdular. O sırada çizmeli topukları aşınmış ayakkabıları, pislikten kirden kapkara olmuş işçi gömleği, tepesinde yamyası olmuş kasketiyle avaz avaz bağırıyor, gözlerini sağa sola devirerek meyhanenin içinde oranın patronuymuş gibi davranıyordu. Canlı mayıs böceği salatası yediği ve ölmüş bir kediyi ısırdığı için Ayaşlar İmparatoru ve Domuzlar Kralı seçilmişti. Havalar takınması ondandı. "Koyun ve babaya, buraya bak, barjiyo bozuntusu herif," diye bağırdı. "Ver bakayım şu senin 1 numaralı eşeksiliğinden." Ve Kolombe Baba mavi örgü ceketinin içinde solgun yüzüyle sakin sakin kadehlerin 4'ünü de doldurunca o efendiler hani içki açık havada bozulmasın diye kadehleri bir dikişte boşalttılar. "Bibila Grilade geçtiği yere ferahlık veriyor, ne mi lazım?" diye söylendi. Ne var ki o hınzır çizmeli o sırada pek gülünç bir öykü anlatıyordu. Cuma günü öyle sarhoş olmuştu ki arkadaşlar piposunu bir avuç alçıyla ağzına yapıştırıvermişlerdi. Başka birisi olsa kesinlikle soluğu kesilir ölürdü. O ise şişinip böbürleniyordu bunu anlatırken. Kolombe Baba kalın sesiyle "Beyler, kadehleri tazeliyor muyuz?" diye sordu. Lantier "Elbette, birer dube doldurun şunları bakalım," dedi. "Sıra bende." Şimdi kadınlardan söz ediyorlardı. Bibila Grilade geçen pazar günü sevgilisini Montreux'de oturan Bit teyzesine götürmüştü. Capio Melde Indes, Hindistan postası lakaplı, Şilo'da çamaşırcılık yapan, meyhanede herkesin tanıdığı bir kadını sordu. Tam içecekleri sırada çizmeli oradan geçmekte olan Guja ve Lorileux'u içeri çağırdı. Berikiler kapının önüne kadar geldiler ama içeri girmek istemediler. Demirci bir şey içmek gereksinimi duymuyordu. Lorileux sapsarı solgun benziyle tir tir titreyerek man sahibine götürdüğü altın zincirleri sımsıkı cebinde tutuyordu. Öksürüp özür dileyerek bir yudum içki içse hemen sızıp kalacağını söylüyordu. Çizmeli "Amma da sahte softalar, şunlara bakın hele," diye homurdandı. "Bahse girerim ki bunlar köşe bucak gizlenip kafayı çekiyorlardır." Sonra da kadehi dikince Kolombe Baba'ya çattı. "Seni meyhaneci eskisi seni, şişeyi değiştirmişsin. Pekala bilirsin ki bu zıkkımda ben dalavereyi yutmam." Gün ışığı artmış, meyhaneyi donuk bir aydınlıkla doldurmaya başlamıştı. Patron hava gazı lambasını söndürdü. Capio eniştesini içki içmediği için hoş görüyordu. "Canım, sonunda bunun için adamı suçlayamazdı ya." İnsanın hiç susamaması büyük bir nimetti. Ve tam gitmeye davrandığı anda Lantier o azametli kibar beyefendi tavrıyla ona bir ders verdi. İnsan savaşıp gitmeden önce hiç değilse ikram sırasını gözetir, içki ısmarlardı. İşe gitme amacıyla bile olsa arkadaşlarını burada böyle ekip savuşmak doğru olmazdı. Çizmeli bunun işiyle kafamız daha ne kadar şişecek kuzum diye bağırıyordu. Kolombe baba Kapyo'ya şimdi sıra sizde diye sordu. Beriki de ısmarladığı 4 kadehin parasını verdi. Ne var ki sıra böylece kendisine gelen bir Bila Grilade meyhanecinin kulağına eğilince o da ağır ağır başını sallayarak öneriyi yüzgere etti. Çizmeli neyin konuşulduğunu anladı ve Kolombe babaya çıkışmaya başladı. Nasıl olurdu da bu aşağılık adam arkadaşına karşı kötü davranmaya kalkışırdı? Bütün meyhaneciler veresiye veriyorlardı. İnsan bu izbe yerlere gelince hakarete uğruyor. Bir yanda meyhaneci soğukkanlılığını bozmadan sessiz sedasız duruyor, tezgahın kenarına dayadığı iri yumruklarının üzerinde iki yana sallanıyordu. Bir yandan da kibar tavırla beye ödünç para verirseniz daha kolay olur diyordu. Çizmeli, tüh Allah kahretsin seni emi, evet ona ödünç para vereceğim diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Al bibi, şu satılmış herifin istediği parayı suratına fırlat. Sonra öfkesini alamadı. Kapyo'nun sırtından çıkarmadığı avadanlık torbasına sinirlendi ve çinko işçisine dönerek çocuk dadısına benziyorsun diye sürdürdü. İndir şu bebeğini sırtından yahu kambur oluyorsun. Kapyo bir an duraksadı. Sonra da sanki uzun uzadıya düşünüp taşındıktan sonra karar vermiş gibi sakin sakin torbasını yere bırakarak zaten artık çok geç oldu. Burgonyalı'ya yemekten sonra giderim. Karımın karnı ağrıyordu derim. Buraya bakın, Kolombe baba. İş torbamı şu peykenin altına bırakıyorum. Öğleyin alırım. Lantier bir baş işaretiyle bu çözümü onayladı. Kuşkusuz insan çalışmalı. Yalnız arkadaşlarla birlikte bulunduğu zaman nezaket her şeyden önceydi. Şöyle bir içki alemi yapmak isteği yavaş yavaş dört kafadarın pek hoşuna gitti. Elleri hantallaşmıştı. Hepsi birbirlerinin yüzüne bakıyordu. Önlerinde aylak aylak geçirilecek 5 saatlik bir vakit olduğunu anlar anlamaz birdenbire gürültülü bir neşeye kapıldılar. Sırtlarına karşılıklı şaplaklar indirmeye, birbirlerine sevgi sözcükleriyle haykırmaya başladılar. Özellikle de yüreği rahatlayan, adeta gençleşen Kapyo ötekilere "A benim cancağızım" diye sesleniyordu. Gene hep birlikte gırtlaklarını ıslattılar. Ardından da içinde bir bilardo masası bulunan Lapu Gui Renif adındaki küçük bir kahvehaneye gittiler. Şapkacı bir süre burun kıvırdı. Çünkü burası pek kibar bir yer değildi. Rakının şişesini 1 franktan veriyorlardı. 2 kadehine 10 metrelik alıyorlardı. Bilardo masasının üzerine öyle kirletmişlerdi ki bilardo bilyeleri çuhaya yapışıp kalıyordu. Ne var ki olağanüstü güzellikte ıstaka çeken Lantier parti başlar başlamaz her zamanki sevimliliğine ve neşesine kavuştu. Kalçalarını kaldırıp göğsünü gere gere sayı yaptıkça keyfi yerine geldi. Yemek saati gelip çatınca Kapyo'nun aklına bir şey geldi. Ayaklarını yere vura vura haydi gidip bari yanığı alalım dedi. Çalıştığı yeri biliyorum. Louis ananın dükkanına gider hep birlikte paça yeriz. Bu fikri hepsi alkışladı. Bari yanığın canı paça yemek istemiş olmalıydı. Yola koyuldular. Sokaklar kirli sarı renkteydi. İncecikten bir yağmur yağıyordu. Öte yandan içleri daha şimdiden içtikleri içkilerden fazlaca kızıştığından kollarında bacaklarında bu hafif serpintinin ıslaklığını duymuyorlardı. Kapyo onları Mercedes sokağındaki civata fabrikasına götürdü. Paydostan tam yarım saat önce oraya vardıkları için çinko işçisi bir çocuğun eline 2 metrelik tutuşturup bari yanağı yolladı. Karısının birdenbire hastalandığını, kendisini hemen beklediğini söylemesini tembihledi. Demirci kokuyu almış olmalı ki hemen çıkıp geldi. Berikileri bir kapının içinde gizlenmiş görür görmez, ah sizi kafirler sizi dedi. Vaziyeti anladım da zaten. Ne yiyoruz? Louis ananın dükkanında paçanın küçük kemiklerini emerken gene işverenleri çekiştirmeye başladılar. Bağrıyanık kendi iş yerinde acele bir sipariş olduğunu anlatıyordu. Patron da bugünlerde pek uysaldı. Zamanında işbaşı yapmazsan ses çıkarmıyordu. Giden işçinin geri dönmesini nimet sayıyordu besbelli. Üstelik bağrıyanığı kapı dışarı etme tehlikesi yoktu. Çünkü o ustalıkla işçi artık hiç bulunmuyordu. Paçadan sonra bir omlet yediler. Herkes bir şişe şarabını içti. Louis ana şarabını Aurgen'den getirdi. Bu kan kırmızı renkte, neredeyse bıçakla kesilecek kadar koyu bir şaraptı. Durum acayipleşmeye başlıyor, kafalar iyice dumanlanıyordu. Yemeğin sonunda sıra tatlıya geldiğinde bari yanık, bu patron denilen nallı herifin benimle ne alıp veremediği var diye bağırdı. O salaş fabrikasına şimdi de bir çan takmaya kalkışmaz mı? Yahu çan tutsaklar içindir. Neme lazım, bugün istediği kadar çalsın varsın. Örs başında beni gören olursa alnını karışlarım. Tam 5 gündür çekiç sallamaktan imanım gevredi. Ağzını açıp da hele bir şey söylesin de göreyim. Hemen haddini bildiririm halimallah. Capio kasılıp böbürlenerek, ben sizi bırakıp gitmek zorundayım, çalışacağım dedi. Evet, karıma söz verdim. Siz eğlenmenize bakın. Gönlüm hep sizinle birlikte, biliyorsunuz. Berikiler onunla alay ediyorlardı. Ama Capio öylesine kesin kararını vermiş görünüyordu ki, gidip Colombo babanın meyhanesinden avadanlıklarını almaktan söz ettiği zaman, hepsi onunla birlikte yola koyuldu. Capio peykenin altından torbasını aldı. Son birer kadeh daha içtikleri sırada, torbayı yere önüne bıraktı. Saat 1 olduğu halde, herkes hala birbirine içki ısmarlıyordu. O zaman işte Capio canı sıkılmış bir tavırla avadanlığını yeniden götürüp peykenin altına koydu. Bunlar ona engel oluyor, tezgaha yaklaşmak istedikçe ayaklarına dolaşıyordu. Artık çok geç kalmıştı, Burgonyalı'nın yanına yarın giderdi. Gündelik sorunu konusunda çekişmeye başlayan öteki 4 işçi, Cinco işçisinin hiçbir açıklama yapmaya gerek görmeden ayaklarının uyuşukluğunu gidermek amacıyla çıkıp bulvarda küçük bir gezinti yapma önerisine bulunmasına hiç şaşmadılar. Yağmur durmuştu. Ellerini kollarını sallaya sallaya tek dizi halinde yaptıkları bu ufak gezinti 200 adımlık yürüyüşle sona erdi. Açık havaya çıkınca afallamışlardı. Dışarıda bulunduklarına canları sıkılmıştı. Söyleyecek tek sözcük bulamıyorlardı artık. Ağır ağır dirseklerini dürterek birbirlerine danışma gereğini bile duymaksızın içgüdüsel bir dürtüyle Pasiner sokağını yeniden tırmandılar. Bir bardak şarap içmek için Francis'in meyhanesine daldılar. Doğrusu ya, kendilerine gelmek için buna pek gereksinimleri vardı. Sokakta insanı kasvet ve keder basıyordu. Öyle bir çamur vardı ki adam düşmanını bile kapının önüne bırakmazdı. Meyhanede Lantier arkadaşlarını küçük odaya doğru itti. Burası içinde bir tek masa bulunan ve büyük salondan buzlu, camlı bir bölmeyle ayrılmış, daracık bir köşeydi. Kendisi genellikle bu bölmelerde kafayı çekerdi. Çünkü bu daha bir kibarca davranıştı. Arkadaşlar orada çok daha rahat değiller miydi? İnsan bu hücrelerde kendini adeta evinde gibi görürdü. Hiç çekinmeden rahatça mışıl mışıl uyuyabilirdi bile. Hemen bir gazete istedi. Bunu masanın üstünde iyice açtı ve kaşlarını çatarak büyük bir ciddiyetle göz gezdirmeye başladı. Capio ile çizmeli piket oynamaya başlamışlardı. Masada 2 tane şişeyle 5 de bardak duruyordu. Bibila Grilade şapkacıya, ne var ne yok söyle bakalım, gazete ne masalları anlatıyor diye sordu. Şapkacı hemen yanıt vermedi. Sonra da gözlerini gazeteden ayırmadan, meclis görüşmelerini okuyorum. Şu sol taraf miskinleri 4 metelik etmez. Ne biçim cumhuriyetçi bunlar, kuzum millet bunları yan gelip otursunlar diye mi seçiyor? Şuna bak hele, hem Tanrı'ya inanıyor hem de bakan olacak o rezillere dal kavukluk ediyor. Eğer bir milletvekili seçilmiş olsaydım kürsüye çıkar, yuh derdim. Evet, başka hiçbir şey söylemezdim. Düşüncem bu. Bari yanık, haberiniz var mı diye anlattı. Badingot geçen akşam bütün saray halkının gözleri önünde karısıyla bir güzel tokalaşmış. Namusum hakkı için hem de bir hiç yüzünden birbirlerini kızdırmışlar. Badingot oldukça çakır keyifmiş. Cinco işçisi, sizin bu politikanızdan bıktık artık, rahat bırakın bizi yahu diye bağırdı. Cinayetleri okuyun, o çok daha eğlenceli. Sonra da yeniden oyununa döndü. Elinde 9'luyla 3'te kız bulunduğunu söyledi. Bende karodan bir üçlü var, 3 tane de kumru. Eksik etekler peşimi hiç bırakmaz.
Kadehleri boşalttılar. Lantier yüksek sesle okumaya koyuldu. Senet Marne Belediye çevresine bağlı Galyon bucağında meydana gelen korkunç bir cinayet bütün bölgeyi dehşete düşürmüş. Bir oğlan 30 meteliğini çalmak için öz babasını bahçe çapasıyla vura vura öldürmüş. Hepsi nefretle bir korku çığlığı kopardılar. İşte sana idam edilişini görmek için seve seve koşacakları bir katil. Yo, hayır, ona giyotin azdır. Onu lokma lokma doğramak gerekir. Evlat katili bir ananın öyküsü de onları aynı derecede isyan ettirdi. Ne var ki şapkacı ahlak kurallarına pek uygun bir görüşle kadını hoş görüp suçsuz bularak bütün suçu onu baştan çıkaran erkeğe yükledi. Çünkü canım, eğer alçak rezilin biri bu zavallı kadını gebe bırakmasaydı o da hela çukuruna atacak çocuk bulamazdı, değil mi ya? Ama dört kafaları asıl coşturan T. Markis'inin serüvenleri oldu. Markis sabaha karşı saat 2'de balodan ayrılmış, Invalide bulvarında önüne çıkan 3 serseriye karşı kendini arslanlar gibi savunmuş. Eldivenlerini bile çıkarmadan 3 hayduttan ikisini karınlarına kafa vurarak savuşturmuş. Üçüncüsünü de kulağından tuttuğu gibi doğruca karakola götürüp teslim etmişti. Ne bilek varmış adamda, soylu bir kişi olması ne yazık, değil mi? Lantier, şimdi de şunu dinleyin hele diye sürdürdü. Yüksek sosyeteye ait haberlere geçiyorum. Brittany Kontesi, büyük kızını İmparator Hazretlerinin yaveri, genç Valay Çay Baronu ile evlendiriyor. Çeyizinde 300 bin franktan çok daha fazla değerde dantel var diye yazmışlar. Bibila Grillade atılıp, bütün bunlardan bize ne yahu diyerek onun sözünü kesti. Onların gömleğinin rengini soran var mı? Küçük hanımın istediği kadar danteli olsun. Sonunda o da bütün öbür kızların geçtiği yoldan geçecek. Lantier haberin sonunu getirmek için okuyacak gibi yapınca bari yanık gazeteyi onun elinden kaptı ve üstüne oturarak ''Aa, yo, yeter'' dedi. ''Gazete artık sıcakta duruyor. Kağıt dediğinde zaten bundan başka işe yaramaz.'' Bu sırada kendini bütünüyle oyuna kaptıran çizmeli masanın üzerine bir zafer yumruğu indirmişti. 93 sayıyı tutturmuştu. Bende devrim var diye bağırdı. İspati'den bir kent majör, 20 değil mi? Sonra Karo'dan bir üçlü majör, 23. 3 oğlan 26, 3 kız 29, 3 de papaz 92. Bir de Cumhuriyet'in birinci yılını oynuyorum, etti 93. Ötekiler kapyoya, sen ütüldün, soyulup soğana döndün ahbap diye bağırdılar. İki şişe de şarap ısmarladılar. Ondan sonra artık kadehler hiç boş kalmadı. Dolup dolup boşalıyor, sarhoşluk gitgide artıyordu. Saat 5'e doğru iş iyice çığırından çıkmaya başladı. O kadar ki Lantier susmuş, sıvışıp gitmeyi tasarlıyordu. Madem ki artık avaz avaz bağırmaya ve şarabı yerlere dökmeye başlamışlardı, bu ona göre değildi. İşte tam o sırada Kapyo, ayaşların haç işaretini yapmak için ayağa kalktı. Elini başına götürdüğü zaman, Montparnasse sağ omzuna götürünce Menilmont, sol omzuna götürünce La Curtil, karnının ortasına getirip Bangolet dedi. Mide boşluğuna götürünce de 3 kez Lapion Sau dedi. O zaman şapkacı bu istavroz çıkarmanın neden olduğu çağrışımlardan yararlanarak rahatça kapıya doğru yöneldi ve kafadarlar onun sıvışıp gittiğini görmediler bile. Lantier zaten epeyce içmişti ama dışarı çıkınca silkindi, kendini toparladı. Sonra da sakin sakin dükkana dönüp Gervais'e Kapyon'un arkadaşlarıyla birlikte olduğunu anlattı. Aradan tam 2 ay geçti. Çinko işçisi hiç ortalarda görünmedi. Mahallede sürtüyordu ama nerede olduğu bilinmiyordu. Kimileri onu filan ya da falan meyhanede görmüş olduklarını söylüyordu. Kimileri onu tek başına gördüğünü, daha başkaları da ona kendine benzer 7-8 sarhoşla bir arada rastladığını anlatıyordu. Gervais yazgısına boyun eğmiş bir tavırla omuz silkiyordu. Ne yapabilirdi ki? Alışması gerekti. Erkeğinin peşinden koşmuyordu. Hatta onu bir şarapçı dükkanında görse adamı öfkelendirmemek için yolunu değiştiriyordu. Böylece geceleri sokak kapısının önünde sızıp kalmış olmasın diye horlayıp horlamadığına kulak vererek eve dönmesini bekliyordu. Kapyo kimi zaman çöp yığınlarının üzerinde, kimi zaman bir peykenin üstünde, ara sıra boş bir arsada ya da sokakta çirkef sularının içinde yatıyordu. Ertesi gün bir gün önceki sarhoşluğunu üstünden atmadan yeniden yola koyuluyor, meyhanelerin kepenklerini vuruyor, bardakların, şişelerin ortasına gene delice bir yarışa başlıyordu. Arkadaşlarını kah buluyor, kah yitiriyordu. Başını alıp bir yerlere gidiyor, şaşkın şaşkın oralardan gene geri dönüp geliyordu. Gözlerinin önünde sokakların fırıl fırıl nasıl döndüğünü, içmekten ve olduğu yerde sızıp kalmaktan başka bir şey düşünmeden gecenin indiğini, günün doğduğunu görüyordu. Bir sızdı mıydı artık tamamdı. Bununla birlikte iki gün Gervais kocasından haber almak için Kolombe babanın meyhanesine gitti. Capio'yu orada 5 kez görmüşlerdi, daha fazla bir şey söylemiyorlardı. Genç kadın peykenin altında kalan avadanlıkları alıp götürmekle yetinmek zorunda kaldı. O günün akşamı Lantier çamaşırcı kadını üzgün sıkıntılı görünce sadece hoş vakit geçirmesi için onu çalgılı bir yere götürmek önerisinde bulundu. Genç kadın önce istemedi. Canı hiç gülmek istemiyordu. Böyle olmasa reddetmezdi. Çünkü şapkacı kadının herhangi bir tuzaktan kuşkulanmaması için bu öneriyi çok dürüst bir biçimde yapmıştı. Adam sadece felaketleriyle ilgilenirmiş gibi görünüyor ve gerçekten de bir baba sevecenliği gösteriyordu. Capio hiçbir zaman üst üste 2 geceyi dışarıda geçirmemişti. Onun için Gervais elinde olmaksızın 2 dakikada bir ütüsünü elinden bırakmadan gelip kapının önüne dikiliyor, erkeğinin gelip gelmediğini görmek için sokağın başına bakıyordu. Dediğine bakılırsa bacaklarında karıncalanmalar olduğundan yerinde duramıyordu. Elbette, isterse Capio düşüp kolunu bacağını kırsın, bir arabanın altına yuvarlansın, orada ölüp gebersin. Kendisi bu dertten bir güzel kurtulmuş olurdu. Bu kadar alçak, rezil bir adama karşı gönlünde en küçük bir sevgi ve yakınlık kalmadığını ileri sürüyordu. Hepsi iyi hoştu da, sonunda Capio eve dönecek mi dönmeyecek mi diye habire düşünmekte canına tak etmişti. Artık iyice sinirleri bozulmuştu. Sonunda hava gazı lambasını yaktıkları zaman Lantier yeniden çalgılı bir yere gitmekten söz edince Gervais kabul etti. Kocası 3 günden beri bir soytarı gibi yaşarken kendisinin eğlence fırsatını yüzgere etmesini sonunda pek aptalca bulmuştu. Madem ki Capio eve dönmüyordu, kendisi de sokağa çıkacaktı. Yaşamın yükü, sıkıntılar o kadar burasına gelmişti, o kadar canına tak etmişti ki dükkanını da, tezgahı da kendi eliyle ateşe verecek hale geliyordu neredeyse. Çabucak yemeklerini yediler. Gervais saat 8'de Lantier'in kolunda sokağa çıkarken Capio ana ile Nana'ya hemen yatmalarını söyledi. Dükkanı kapamıştı. Gervais arkadaki avlu kapısından çıktı. Anahtarı da bayan Boş'a verdi ve kocası olacak domuz eve gelirse onu bir zahmet yatağına yatırmasını rica etti. Şapkacı temiz pak giyinmiş, ıslık çalarak onu kapının önünde bekliyordu. Gervais'in sırtında ipekli elbisesi vardı. Birbirlerine sokularak ağır ağır kaldırımda yürüdüler. Dükkanlardan dışarı vuran ışıklar arada bir ikisini de aydınlatıyordu. Gülümseyerek alçak sesle konuştukları görülüyordu. Gittikleri yer Rochehart bulvarında salaş bir baraka eklenerek bir avlu üzerine doğru genişletilmiş eski bir küçük kahveydi. Girişi cam fanuslardan oluşan bir dizi ışıklı bir kapı çiziyordu. Yere atık su deresinin düzeyinde kaldırım üzerine oturtulmuş tahta levhaların üstüne uzun ilanlar yapıştırılmıştı. Lantier, geldik dedi. Bu akşam şantöz Matmazel Amanda'nın ilk gösterisi var. Ama o sırada afiş okumakta olan Bibi La Grilade'yi gördü. Bibi bir gün önce okkalı bir yumruk yemiş olacak gibi bir gözü simsiyahtı. Şapkacı çevresine bakıp aranarak, Capio nerede? Capio'yu kayıp mı ettiniz, onu görmediniz mi diye sordu. Bir iki, oho çoktandır görmedim. Bagi ananın meyhanesinde garson yüzünden kavga çıktı. İtişip kakışma oldu. Bak açıkça söyleyeyim, ben el şakalarından hiç hoşlanmam. 1 litre şarabın parasını bizden 2 kez almak istedi. Bu yüzden cingar çıktı. Bunun üzerine ben hemen oradan kirişi kırdım. Bir parça şekerleme yapmaya gittim. Bunu derken adam 18 saat uyuduğu halde hala esniyordu.